Not Defteri'nin 83. bölümünde beraberiz. Bugün tek başlığımız var. Enflasyon raporu. Siz toplantı sunumdaydınız siz. Orada sorularınızı da sordunuz. İsterseniz öncelikli olarak faizle başlayalım. Faiz tarafında verilen mesajlara baktığınızda önümüzdeki süreçte bir faiz indirimi beklenir mi? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de sizin de toplantıda sorduğunuz soruya paralel olarak eğer ki o noktaya geliniyorsa faiz kararlarıyla mı başlanır süreç yoksa makro ihtiyati tedbirlerin geri alımıyla mı? Siz nasıl görüyorsunuz?
Evet. Şimdi şöyle tabii burada da önceki yayınlarda da altını çizdik. Son dönemde para politikası kararları enflasyon görünümünden çok dolarizasyonla ilgili sıkıntılar ya da yurt dışı yerleşiklerin portföy tercihleriyle ilgili sorunlar nedeniyle oraya odaklı olmaya başlamıştı. Aslında hala öyle bir dönemdeyiz. Şöyle de ifade edebilir başka bir şeyle. Tasarrufları dengeye getirecek faiz seviyesiyle ekonomiyi dengeye getirecek faiz seviyesi zaman zaman biri öne çıkabiliyor. Şimdi tasarrufları dengeye getirecek faiz seviyesinin öne çıktığı bir dönemdeyiz. Öyle diyelim. Çünkü 49 ekonominin genel dengesi açısından riskleri aşağı yöne çeviren bir oran yani çok yüksek. O kadar belki gerekmeyebilir ekonomiyi dengelemek açısından. Çıktı açığının toplantıda verildi. Yani büyümenin, mevcut büyümenin potansiyeline olan uzaklığı sıfır. Yani büyüme potansiyeline inmiş gibi yani birinci çeyrekte gözüküyor. Ondan sonra da çizilen senaryolarda aşağı indiğini görüyoruz. Yani büyümenin, potansiyel büyümenin altına ineceği. Bu tabii potansiyel büyümeyi Merkez Bankası kaç oluyor, 4 mi oluyor, daha mı yüksek oluyor onu bilmiyorum ama sonuçta böyle bir şey işaret ediyor. Dolayısıyla ekonomiyi dengeye getirecek faiz seviyesiyle tasarruf şeyleri zaman zaman ayrışıyor. Tasarrufun seviyesinin öne çıktığı, önem kazandığı dönemdeyiz. Onu hep söyledim. Dolayısıyla Merkez Bankası karar alırken hem enflasyonu revize etmemesi, Nisan için Şubat'taki açıkladığı enflasyon programında nerede kalıyor? Baktığımızda orta noktanın hafif altında kaldı. Yani %37.9'un Nisan için öngörülenin. Yani bant içinde kaldığı bir şey diyor. Benim çok planlarımın dışında gitmiyor diyor. Böyle mesaj veriyor. İki, Karahan ne dedi? Mayıs içinde öncü göstergeler hani ana eğilimde bir miktar daha iyileşmeye, biraz daha düşüşe işaret ediyor. Bunun boyutunu söylemedi. Ama biliyorsunuz ana eğilim diye izledikleri göstergeler yaklaşık son 3 ay ortalaması 2,5 civarlarına gidiyor. Aslında 2,5 çok iyi değil yani yüksek böyle 30'lu şeyleri onu da söyledi. Yıllıklandırılmış 30 civarında gidiyor dedi. Bu da çok uzak değil 29'un. Ama sonuçta bakarsak hafif de olsa 24 orta noktayı da daha önemsersek. Riskler yukarı yönde seyrediyor. O yüzden sıkı durmamız lazıma getirdi. Fakat tabii hatırlarsanız önce dönemlerde ana eğilimle falan ilgili de yönlendirmeler oluyordu. Ondan da ısrarla uzak durdular. Onunla çok soru geldi. Hatta ben de sordum. Bir tek şunu söyledi. Son çeyrekte bunun %1 civarına, %1'in biraz üzerine gerilemesini bekliyoruz dedi. Ama ara dönemde kaç olabileceğine dair bir şey söylemedi. Sadece Mayıs için bir miktar iyileşme işareti verdi. 2,5'tan hafif iyileşme verdi. Şimdi böyle baktığımızda yine karar dolayısıyla enflasyonla ilgili ayın da zaten bugün kaçı 22'si. 22'sindeyiz. Hani aşağı yukarı şekillenmiş diyebiliriz Mayıs açısından. Orada problem yok. Demek ki karar yine bu bahsettiğim şeyler alacak. Son dönemdeki döviz alımlarının devam ediyor olması. Yani Merkez Bankası biliyorsunuz 2 haftada falan yaklaşık 8 milyar doların biraz üzerinde döviz tekrar sattığı 55'ten geri almış gibi duruyor. Süreklilik de arz ediyor gibi. Bunları söyledik önemli olacaktı. Ne oldu bu otomatikte böyle olunca? Piyasada likitte artmaya başladı bankacılık sisteminde. Çünkü döviz alımları karşısında TL çıkıyor piyasaya. Böyle olunca ne gördük? Fonlama ihtiyacı azaldı. Hatta dün itibarıyla bütün fonlama haftalıktan yapılıyor hale geldi. Yani ağırlıklı ortam fonlama ayeti 49'lara yakınken 46'ya düşmüş oldu. Ama burada aslında Merkez Bankası seyircide kalmadı. Diyordum ya ben haftalık repo sinyalleri önemli olabilir. Haftalık repo miktarlarını arttırırsa bu daha gevşeme için. Tam tersini yaptı. Ama süreci engelleyemedi. Ne yaptı? 10 milyardan günlük 1 milyara indirdi. Yani verdiği parayı daha da kıstı. Belli ki o likitte şeyini dengelemeye çalışıyor. Bu kritik. Şimdi 46'ya doğru oturması tabii ki yavaş yavaş gecelik repo faizini veya TLRF faizlerini de 49'dan uzaklaştırıp aşağılara doğru getirecektir. İşte burayı nasıl yönetecek 19 Haziran'a kadar, ilk toplantısı 19 Haziran'a kadar. Bir likitte da sterilizasyon önlemi alacak mı? Aslında onu da ipuçlarını biraz verdi. Özellikle benim aklıma mesela likitte senetleriyle çekmek geliyordu tekrar, biliyorsunuz bir ara kullandı, bir aylık dönemde 280 milyar falan çekti. Bu soru geldi. Karahan dedi ki yabancı girişi olduğu dönemlerde yabancılar da bu kağıtlara girebildiği için böyle bir ihraç yapmaktan çok tercih etmiyoruz. Ama ters olan dönemlerde rahatlıkla yapabiliriz gibi sinyali de verdi. Yani bundan sonra ne hangi durumda likitte senedi beklenebilir ihracı, hangi durumda beklenemez gibi. Ama bunun yerine depo alım ihaleleriyle para çekilebilir. Ben oralarda biraz dikkatli gideceklerini düşünüyorum likitte anlamında. Çünkü döviz aldıkça bugün ayarlıyorsunuz, tekrar 1 milyar alınca tekrar bir 40 milyar daha piyasaya, sisteme para giriyor. Yani bunları yönetmeniz lazım. Şimdi bütün bunlardan şeye geldiğimizde, karar ne olabilir konusunda ve sizin de benim de sorumu aslında söylediniz, onu da anlatmam lazım. Hep burada da bahsettik, para politikası duruşunu ölçerken sadece faize bakarak bir şey diyemeyiz sıkılık anlamında. Çünkü yeterli değil. Niye? Çünkü yanında bir kredi sınırları var. Yani makro ihtiyaç tarafta ciddi kredi sınırları var. Faiz gerçek sıkılığı gösteren bir şey değil. Bunu söyledik. Yani iki ayağı var para politikası duruşunun. O yüzden ben de onu sordum. Yani burada işler iyi gidip de bir gevşeme eğilimi ne geçmek gerekiyorsa hangisi öncelikli olur gibi bir sorum oldu. Bence de önümüzdeki dönemin kritik konusu bu. Burada Sayın Cevdet Akçay, hadi iki sene çenekte olabilir. Ya faizlerle devam edip makro ihtiyaç tarafı sıkı tutmak ya da makro ihtiyatta birazcık, makro ihtiyatta biraz gevşemeye gidip selektif kredi gibi bir vurgusu da oldu. Yani belli sektörleri kayıran veya belli kredi gruplarını kayıran aylık sınırlarda gevşeme anlamında ayarlama yapılıp 10 faizin şeye kalabileceğini söyledi. Ve bunu söylemesi önemli. Hangisi seçileceği net olmasa da önemli, ama bunun zamanlaması da önemli. Yani bu sırf Haziran için söyleniyorsa ve de diyelim kredi sınırlarının gevşetilmesi tercih edecekse, o seçenek diyelim öne çıktı, o zaman şu anlama gelir. Haziran'da politika faizine dokunulmadığı, koridor üst sınırının belki normale getirildiği, yani 47,5'a getirildiği, normal koridora dönüldü. Faizin dolayısıyla sabit kaldı ama zaten fiili durum olarak faizin işte 46-47,5 arasında bir yerde oluştuğu, öyle göreceğiz bundan sonraki günlerde. Çok likiditeyle ilgili bir sürpriz olmazsa. O zaman öyle bir senaryo karşımıza çıkacak. Faiz indirimi Temmuz olası diye konuşacağız gelişmelere bağlı olarak. Yani bize bu kadarlık bir perspektif vermiş oldu. Öbürü daha agresif senaryo, yani sınırları korumak tercihi olup faizi indirmek olursa biraz bana fazla agresif geliyor bu. Niye? Çünkü önce hemen 40-49'dan işte 46'ya doğru yaklaştırıyorsunuz 19 Haziran'a kadar fonlamanın tamamını şey yaparak. Likiditeyi veriyorsunuz bol oluyor falan. Sonra da gelip 46'yı ne bileyim 44'e indiriyorsunuz, işte 43'e indiriyorsunuz, bilemem, onu şu anda öngörmek zor. Bunu yapıyorsunuz. Bu bana biraz fazla geliyor. Çünkü yani 49'dan bir anda 43'e kadar veya 44'e kadar sert bir şey geliyor bana. Ama bunda yatsımadı yani sonuçta.
Sizin ona senaryonuz politika faizini 46'da tutup bandı biraz daha aşağı çekmek.
Aşağı çekmek, bir de makro ihtiyati önlemlerde belki gevşeme yapmak. Bunu zaten 19 Haziran öncesi görürsek zaten bayağı bir sinyal olur. Orada ne yapacağına dair. Görmeyebiliriz ama görmezsek de 19 Haziran sonrasında görürüz. Yani makro ihtiyat tarafta ne yapıp yapmayacağını. Eğer ki hem normal tutup hem de makro ihtiyati için acele etmezse, o zaman görece biraz daha sıkı bir duruş olmuş olur.
Peki ekonomik aktivite tarafındaki bulgulara dair gözlemlerinizi de sormak istiyorum. Özellikle çıktı açığına siz de değindiniz. Çıktı açının 2028'e kadar negatif kaldığını, 2025'te biraz daha derin bir şekilde negatif olduğunu görüyoruz. Bu ne anlama gelir?
Şimdi tabii enflasyon raporunda sunulan çıktı açığı grafiğini çok detaylı incelemedim açıkçası. Ama sizin dediğiniz gibi eğer gerçekten de 2028'e kadar çıktı açığı konulduysa, ki şu anda sıfır düzeyinde olduğunu söyledi. Hatta grafiklerde de var. Sonrasında negatife gidiyor. Bu bana tabii ki kısa vade için gerçekçi ama uzadıkça gerçekçi gelmiyor. Hele ki seçimleri kapsayan bir süreç olduğunda bu kadar uzun süre büyümenin potansiyeli altında, birkaç puan altında, yani 4 desen işte %2'de gideceği 2 yıl 3 yıl bana gerçekçi gelmiyor. Türkiye gerçeklerine uymuyor bir kere. Onu, bu tamamen niye konuyor? Şundan konuyor. Çünkü bizim yavaş yavaş da artık bu yıl ortasına geliyoruz. 2026'yı konuşmamız lazım. Orada 12 duruyor. 12 şu anda bize hayal geliyor. Yani 30'da bitecek şeyin 30, 12'ye inmesi, değil mi? Ya tabii onlara revize edilmiyor. Bir şey demiyoruz hani. çok uzak long shot dediğimiz hani bir tahmin. Onunla uyumlu olsun diye. Yani o yüzden onlar bence dostlar alışverişte görsün diye konulmuş şeyler. Onun yani yorumum o. Fakat gerçek durum ne diye baktığımızda büyümeyle ilgili ki aslında bunu sanıyorum geçen perşembede konuştuk. Şöyle ki dedim ki ilk çeyrek zaten güçlü geçti. Haftaya da göreceğiz rakamları. %3 civarı bir büyüme milli gelir yıllık. Ama çeyrekten çeyreğe büyüme yüksek olacak. Ben bunları söyledim. Şöyle dedim sonrasında ama Nisan'da yavaşlama sinyalleri geldi. Bütün güven endeksleri düştü. PMI düştü. Bütün güven endeksi, bütün sektörler güven endeksleri düştü. Para politikası sıkılaştığı için düştü. Belirsizlikler hem 19 Mart hem 2 Nisan küresel belirsizlikler hepsi etkili oldu. Ama şöyle dedim, bunlar da beklenti kaynaklı olabilir. Beklentilerin kötüleşmesi kaynaklı olabilir. Reel veride o kadar yansımıyor olabilir. Bunu söylemiştim. O yüzden Mayıs verilerini de görelim dedim. Şimdi Mayıs verileri de dün tüketici güven endeksi geldi. Bugün de reel kesim güven endeksi ve inşaat, hizmet, ticaret hepsini gördük. Kapasite kullanımını gördük. Bütün bunlara baktığımızda ne gördük? Tüketici güveni yükseldi. Yani Nisan'daki şeyi geri aldı. İnşaat, hizmet, ticaret hepsi biraz yükseldi. Yani o böyle bir şey oldu. Bir tek reel kesim güven endeksi galiba geriledi. Evet. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Yani söylüyoruz zaten sanayi böyle bir şeyde iyi gitmez. Zaten iyi gitmiyordu yani. Ama diğerleri toparlanmış gibi. Yani demek ki beklenti kaynaklıymış biraz. Yani onu teyit etmiş oldu bu. Bu ne diyor bize? Para politikası aslında hani sıkılaştı ama öyle o kadar da yumuşak inişten çok daha sert bir şeye gidecek sinyal vermiyor ikinci çeyrek ortasında bence. Bunu anladıktan sonra şunu diyebiliriz bundan sonrası için. Büyümede ortaya çıkacak tablo şuna bağlı olacaktır. İşte bu bahsettiğimiz deminki para politikası bacaklarında yapılacak şeylere. Faiz veya kredi sınırları. Bunlarla ilgili sıfır şey yaparsan, ikisinde de hiçbir şey yapmazsan o zaman büyümenin yavaşlama şeyi veya o merkezin çizdiği çıktı açığı şeyine gitmesi daha ihtimal olur. Daha yavaşlaması. Ama işte şunu tutayım da bunu biraz gevşeteyim dedim mi o zaman yine sen yumuşak iniş sağlamaya çalışıyorsun gibi bir şey olur. O kadar yavaşlamaz. Hele ki bir de makro ihtiyatiyle diyelim başladın ama Temmuz'da da faiz de yanına kattın. O zaman o yani ikisi birden yine gevşeme girecek demektir ki yine bence büyümede o kadar yavaşlamıyoruz. Acaba işte 3'ün üzerinde olur mu falana geçeriz. Yani karar Merkez Bankası'nın elinde. Evet. Büyüme açısından.
Konulardan bir tanesi özellikle 19 Mart sonrasındaki kur hatağına karşı Merkez Bankası ne yaptı?
Evet.
Tekrarlarsa böyle bir kur hatağı Merkez Bankası ne yapacak? Hazırlıklı mı? Evet. Oradaki yanıtları nasıl buldunuz?
Evet, o konuşuluyordu piyasada. Onu kabul etti Merkez Bankası. Dedik yani ilk tepki olarak o gün de konuşmuştuk ama tabii ilk gün ben hani belki biraz beklemiştir müdahale için falan demiştim 19 Mart günü. Öyle olmadı. Hani şöyle olduğunu söyledi Merkez Bankası. Bankaların yabancı özellikle yabancılarla işlem yapan bankaların belli limitleri var. O limitler doldu. Dolayısıyla satamadılar. Birazcık kur piyasada şey oldu. Fakat sonra biz işte devreye girdik. Normale geldi. Hatta o günkü işlem hacmi tarihsel ortalamaların 3 katı falan oldu dedi. Ama ondan sonra cuma günü dedi yine çok güçlü talep vardı. Fakat biz devrede olduğumuz için kararları da aldı. Ara toplantı oldu biliyorsunuz. Bunlar olduğu için o sorun olmadan hallettik dedi. Yani bu doğrudur. Burada hani burada Merkez Bankası'nın hatası gibi gözükmüyor. Yani çok bunu tartışacak bir şey yok. Zaten mühim olan yani bence şey değil. Yani ben ona hiç takılmam. Hani kurun nereye spike ettiği yani fırladığı değil de nerede yerleştiği önemli yani. Ne olacak bir günlük hani orayı gördü görsün yani ne olur. Kaç kişi oradan işlem yapıyor yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden çok şey değil. Bunu gördük. Onun dışında şimdi şöyle tabii TL'ye güven konusu veya tasarrufları işte faiz dengesiyle tutturabiliyorsunuz. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Onların yapıldığını görüyoruz. Tekrar biraz döviz bozulduğunu, yabancının girdiğini falan görüyoruz. Güzel. Bir birikme süreci oluyor. Ama hani sonuçta TL'ye güveni sarsan neydi? Siyasi belirsizliklerdi aslında ana şey. Tabii Merkez Bankası bu konulara özellikle girmemeye çalıştı. Dış şeye bağladı hatta küresel belirsizlik falan dedi. Yani 19 Mart bile dememeye çalıştı yani. Olabilir onların işi zor yani bu kadar çok açık. Siyasetten tepki almak istemezler herhalde onun için dikkat ettiler. Ama önümüzdeki dönemde de TL'ye güven açısından en önemli şey olacaktır. Yani risk olarak içeride yine gerilimi arttıracak iç siyasette veya başka gelişmeler hani ne olacağını şu anda kestirmek zor. Onun getirdiği bir tedirginlik hep olacak bence. Yani TL'ye güven eski 19 Mart öncesi gibi olacağını zannetmiyorum ama bir ilgi olacaktır diye düşünüyorum. Merkez Bankası da şu anda hani üzerine düşeni yapıyor. Orada da bir sıkıntı yok. Ne kadar temkinli giderlerse ben o kadar doğru yaparlar gevşeme konusunda. Ellerine yani yeniden birazcık hikaye yazma fırsatı geldi. Yani dezenflasyon hikayesi yazma fırsatı geldi. Bunu ne kadar iyi yönetirlerse o kadar piyasa açısından faydalı olur. Piyasa veya genel şirketler veya sektörler faiz indirimi için baskı yapacaklardır. Piyasada yapacaktır. Ama bunlara çok yenilmemek, onun rehavetine kapılmamak lazım bence. Dikkatli gitmek lazım. Göreceğiz bakalım yani bu süreci nasıl yönetecekler.
Yurt dışı kaynaklı gelişmelerin bir etkisi olur mu? Orada da bir tabii ki belirsizlik yaratan bir durum var. Özellikle tahvil piyasası kaynaklı olarak da yeni evet. bir durum oluştu.
Şöyle orada bazen hani şimdi yine bir tahvilin faizlerin yükseldiği günler, önceki gün bayağı bir şey oldu. ABD'de bir yeni vergi tasarısı var. İşte bütçe açığı ile ilgili zaten bütçe açığı çok yüksek, iç borç rekor düzeylerde. Zaten mali sürdürülebilirlikle ilgili kaygılar var. O da uzun vadeli tahvil faizlerini olumsuz etkiliyor. Şimdi o yeni bir dolardan kaçış veya işte ABD varlıklarından kaçış getirirse o biraz sıkıntı olur tabii. EM'lerde de yani gelişmekte olan ülkelerde bizim gibi portföy çıkışlarına neden olabilir. O bir risk tabii. Ama hani bu şimdiki bu 19 Mart öncesi kadar bizim için şey yapmaz, risk teşkil etmez. Çünkü hani daha az bir pozisyon var eskiye göre. Çıksa da ne olur yani atıyorum yani 15-20 kaldıysa carry trade'de. Şimdi tekrar artırmaya başlayacaktır ama çıksa da çok onu halleder. Yani onu karşılar. Sırf küresel şeylerle içeride çok güvensizlik olacağını zannetmiyorum. TL'ye güven anlamında küresel öyle şey olsa bile. Bizdeki şey bence esas problem, potansiyel ya da tehlike şirketler ve hane halkının panik olması falandır. Ama şu anda onu getirecek bir durum yok. Onu tetikleyecek unsurları hep sayıyoruz zaten.
Peki bir de Merkez Bankası'nın faiz kararını alırken takip ettiğini söylediği kur geçişkenliği konusu var. Özellikle 19 Mart sonrasında kur geçişkenliğine baktık. Evet. Hala da bakmaya devam ediyoruz. Evet. Anlamak istiyoruz diyorlar enflasyonu etkisi. Ona dair Fatih Karahan farklı yaklaşımları da sundu. Kendi yaklaşımlarını da ortaya koydu. Oradaki mevcut durumu nasıl görüyorsunuz?
Tabii ki geçtiğimiz yıllar kadar yüksek değildir geçişkenlik. Hem talebin biraz daha hafif dengelenmeye doğru gidiyor olması, hem kur politikasının hani bayağı bir yönetilen kur olması şey gibi değil çünkü yani bir anda gelip işte o yerel seçimler sonrası mıydı? Pardon, genel seçimler sonrası %30'luk bir izin verildi falan öyle.
Evet, değil.
Büyük artışların olduğu, talebin güçlü olduğu dönemlerde değiliz. Yani o zamanlar yüzde belki yarısı fiyatlara geçiyordu kur artışının. %10 artınca fiyatlar 5 artıyordu. Şimdi o kadar olduğunu zannetmiyorum. Böyle 30'larda, 35'lerde belki hadi diyelim 40'lardadır. Zaten hafif hafif Mart'taki gelişmeler sonrası biraz gördük. O yüzden öyle yorumlar geldi Merkez Bankası'ndan da katılıyorum. Ama bu zaten şimdilik bir kerelik bir hareket gibi gözüküyor ya. O zaten Nisan'da göreceğiz. Belki birazcık Mayıs'ta da devam edecek. O kadar yani o zaten ondan sonra geride kalacak. Yani şu anlamda geride kalacak. Bundan sonra kur yeter mi gidecek, gitmeyecek ama hani belli yine yönettiği seviyelerde kendi arzusuna göre bir değer kaybını sürdürerek götürecek. Dolayısıyla çok oradan ilave senaryoları bozacak. Hani ilave bir maliyet olarak olmayacak bir katkı gelecek diye planlıyorlardır. O yüzden bir endişeleri yoktur. Ama tabii ki bu bize ne gösteriyor? Hani yine bir şey olup da ne oluyor? Hani şöyle oluyor daha doğrusu onu şöyle açıklayalım. Bu tip rejimde aslında sen mümkün olduğu kadar kuru sönümlü aracı olarak kullanmamaya çalışıyorsun gelen şoka. Çünkü rezerv satarak karşılık veriyorsun. Kuru etkilemesin istiyorsun. Yani kur çünkü çok ciddi hemen hızlı bir şekilde enflasyon yansıdığı için böyle çalışıyorsun. Ayarı nereden yapıyorsun? Faizle yapıyorsun. İşte geçici koridor diyorsun, bir şey diyorsun değil mi? Likitteyi sıkıyorsun falan. Şimdi bir dahakinde de muhtemelen böyle tepki olacak ama o zaman işte şöyle bir şey oluyor. Rezervler bunu yaptığındaki kadar güçlü mü? Yani ona kötü daha çok güçlenmeden yakalanırsan bu sefer hani şöyle bir şey faizi yapayım tamam ama yeterli olacak mı biraz da kuru bırakmam gerekecek mi şeyleri daha sorgulanır yani. Anlatabiliyor muyum? Yani belirsiz olan konular onlar. O yüzden insanların bu kuru tutamazlar beklentisi hiç ölmüyor yani öyle bir şey var. Ama biz de niye izliyoruz? Gücü var mı diye anlamak açısından böyle bir şeye cevaben şu anda var. Çok büyük bir 50 milyarlık bir şey daha gelirse şu anda şeyi var mı? Yok. O kadar yok bence. O kadar, onu karşılayacak şeyi yok. Biraz toparlıyor ama şu anda kırılgan hala. Ama böyle 1-2 ay daha böyle devam ederse şimdi yine ikinci bir 50'lik şok gelirse karşılayacak gücü olur.
Ama bunları yeniden izleriz. Toparlamış. Onu izleyeceğiz.
Evet, evet izleyeceğiz. Yani daha senaryo olarak anlatıyorum. Yani.
Haluk Bey, isterseniz burada noktayı koyalım. Birçok konuya değindik. Evet. İç içe geçmiş şekilde. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz.
Tamamdır.
Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun.